Ayrım 17.
26. Bölüm. Yıkıntıların hüznü Tanpınar ile Yahya Kemal kenar mahallelerde. Tanpınar ile Yahya Kemal İstanbul'un ücra, uzak ve fakir semtlerini birlikte uzun yürüyüşlere çıkarlardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tanpınar bir kere tek başına gene aynı yerlerde Koca Mustafa Paşa ile surlar arasındaki o geniş ve fakir semtlerde dolaşırken bu yürüyüşlerin kendisi için ne kadar öğretici olduğunu anlatır. Buralar Gautier'in de 1853'te yürüyüp şehrin hüznünü içinde hissettiği yerlerdir. Tanpınar ile Yahya Kemal bu mahallelerde mütareke yıllarında yürümeye başlamışlardı. Nerval ve Gautier'in şehre gelişiyle bu iki Fransız arkadaş yazarın eserlerini hayranlıkla bilen, onların yolculuk kitaplarını, İstanbul hakkında yazdıklarını çok dikkatle okumuş, bu en büyük iki Türk yazarın bu uzak mahallelerde yürüyüşü arasındaki 70 yılda Osmanlı Devleti bütün Balkan ülkelerindeki ve Orta Doğu'daki topraklarını kaybede kaybede küçüle küçüle yok olmuş, İstanbul'u besleyen gelir kaynakları kurumuş, özellikle Balkanlarda kurulan yeni devletlerin uyguladığı etnik temizlikten kaçan Müslüman göçmenlerin İstanbul'a akın akın gelmesine karşın yüz binlerce kişi de Birinci Dünya Savaşı'nda öldüğü için şehrin nüfusu ve zenginliği artmamıştı. Tam tersi bu 70 yılda Avrupa ve Batı çok büyük bir teknolojik ilerleme ve zenginleşme yaşarken İstanbul fakirleşmiş, dünyadaki gücünü ve çekimini kaybettiği için işsiz ve ücra bir kent olmaya başlamıştı. Ben çocukluğumu bir büyük dünya şehrinde değil, büyük ve yoksul bir taşra şehrinde yaşadığımı hissederek geçirdim. Tanpınar'ın kenar semtlerde bir gezinti başlığıyla anlattığı kendi yürüyüşü ve daha çok da Yahya Kemal'le beraber yaptıklarından söz ettiği yürüyüşlerde yalnızca fakir ve ücra İstanbul'a kenar mahallelere gitmek değil, Türkiye ve İstanbul'un dünyada fakir ve ücra bir yer olmasına ruhsal bir hazırlık da vardır. Kenar semtlerin bir manzara olarak keşfi, Türkiye'nin ve İstanbul'un da kenar mahalle olmasıyla ilgilidir. Tanpınar, benim de çocukluğumda bol bol gördüğüm yangın yerlerinden, harap eserlerden, yıkık duvarlardan söz eder. Sonra bu fakir ve yıkıntı mahallede nasılsa ayakta kalmış büyük ve ahşap bir Hamit Devri konağından gelen kadın seslerini, eski alışkanlıkla harem cıvıltısı der Tanpınar. Dikkat kesilir ama yazının kurduğu siyasi kültürel programa uygun olarak bu seslerin Osmanlı'dan değil bir çorap fabrikasında ya da dokuma tezgahında çalışan fakir şehirli kadının modern çalışmasından geldiğini anlatır. Tanpınar'ın hepimizin çocukluğumuzdan beri tanıdığımızı söylediği ve Ahmet Rasim'in herhangi bir sayfasında okuduğumuzu hatırlattığı ve bir köşesinde küçük asma veya salkım çardaklı çeşmesi, güneşe serilmiş çamaşırı, çocuğu, kedisi, köpeğiyle, mescidi ve mezarlığıyla kenar mahalledir burası. Nerval ve Gautier okuyarak şehrin ücra mahallelerinden, yıkıntılardan, izbelerden ve şehir surlarının çarpıcı görüntüsünden öğrendiği melankoliyi Tanpınar yerli bir hüzne çevirir ve bu hüznü yerli bir manzaraya ve çalışan modern kadının hayatına ustalıkla taşır. Yaptığı şeyin anlamının tam ne kadar farkındaydı bilemeyiz. Ama kenar mahallelere, şehrin yıkıntılarına, unutulmuş boş sokaklarına, izbe dediği yangın yeri, yıkıntı, imalathane, depo ve yıkılmakta olan ahşap konaklara özel bir güzellik ve anlam yüklemeye çalıştığının farkındaydı. Çünkü aynı yazıda şöyle der Tanpınar: Bu harap semtlerin macerasını bir sembol olarak görüyordum. Bir şehrin sadece bir semtine bu yüzü verebilmek için ne kadar zaman ve ne kadar vaka, hadise lazımdı. Kaç fetih, kaç bozgun, kaç hicretle bu insanlar buralara gelmişler, hangi yıkılışlar ve yapılışlardan sonra bu görünüşü alabilmişlerdir. Şimdi belki okurun da aklını kurcalayan şu soruya bir cevap verebiliriz. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının İstanbul'un batı karşısında bir yandan kendi kimliğini kaybederken bir yandan da fakir düşüşünün bütün bu büyük kayıpların uyandırdığı melankoli, hüzün duygusu şehre bu kadar bağlı bu iki büyük yazarda niye Nerval tarzı bir içe çekilme, bu içe çekilmeye denk düşecek bir saf şiir arayışı yaratmadı? Nerval'in Aurelias'ında aşkta kaybedince yükselen melankolinin onun hayattaki diğer faaliyetleri kaba saba oyalanmalar düzeyine indirmesine neden olduğunu görüyoruz. Nerval İstanbul'a melankolisini unutmak için gelmişti. Farkına varmadan bu melankoliyi Gautier'in şehre bakışına taşıdı. Türk edebiyatının 20. yüzyıldaki en büyük şairiyle en büyük romancısı olacak Yahya Kemal ve Tanpınar bu hüzünlü, ücra semtlerde dolaşırken sanki kaybettikleri şeyleri ve melankoliyi daha da fazla içlerinde duymak istiyorlardı. Niye? Siyasi bir amaçları vardı. İstanbul'un yıkıntıları içerisinde Türk milletini ve Türk milliyetçiliğini keşfetmek, Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını ama onu yapan Türk milletinin Rumları, Ermenileri, Yahudileri, Kürtleri ve diğer azınlıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte unutmaya hevesle hazırladılar. Hüzünle de olsa ayakta durduğunu göstermek istiyorlardı. Ama Türk milliyetçiliği fikrini, milliyetçi olmaları gerektiğini öğrenir öğrenmez, güzellikten yoksun, otoriter bir söylem kullanan milliyetçi Türk devletinin ideologları gibi değil, emir ve zordan uzak bir güzellik ile geliştirmek istiyorlardı. Yahya Kemal, Paris'te Fransız şiirini ve edebiyatını tanıyarak 10 yıl geçirmişti ve Türk milliyetçiliğinin ancak Batılı gibi düşünerek bu milliyetçiliğe uygun Batı tarzı bir imge ile güzelleştirilerek yapılabileceğini biliyordu. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması, İstanbul'un Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı romanındaki deyişiyle esir şehir olması, Boğaz'da padişahın kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nın önünde demirleyen İngiliz ve Fransız zırhlıları, İstanbul'un ve Anadolu'nun geleceğinde Türk kimliğinin öne çıkarılmadığı çeşitli siyasi tasarılar onları Türk milliyetçisi olmaya zorlamıştı. İleriki yıllarda devletle ilişkilerini kolaylaştırarak onları elçi ve milletvekili yaptıracak bu zorunluluktan, milliyetçi olmaktan, 6-7 Eylül gibi Hristiyanlık ve Batı karşıtı etnik şiddet olayları karşısında sessiz durmaktan şikayetçi değildiler. Anadolu'da Yunanistan ordusuna karşı savaş sürerken savaşı, siyaseti ve askerleri çok da fazla sevmeyen Yahya Kemal Ankara'ya gitmemiş, Tanpınar'ın romanının başlığında ima ettiği gibi İstanbul'da sahnenin dışında kalmış ve bir yandan geçmiş Türk zaferlerini anan şiirler yazarken bir yandan da bir Türk İstanbul imgesi geliştirmeyi üzerine vazife edinmişti. Yahya Kemal'in başarıyla tamamladığı bu siyasi programının edebi yanı, Farisi edebiyattan devralınmış geleneksel şiir biçimleri ve ölçüleriyle yazılıp konuşulan Türkçenin havasını ve edasını birleştirmek ve Türk milletini büyük zaferler kazanmış ve büyük eserler vermiş büyük bir millet olarak anlatmaktı. İstanbul'u milletin en büyük eseri olarak göstermesinin iki amacı vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mütareke yıllarında eğer İstanbul bir batı sömürgesi olacaksa Bu şehrin yalnız Ayasofya ve kiliselerle hatırlanan bir yer olmadığını, İstanbul'un Türk kimliğinin de göz önünde tutulması gerektiğini sömürgecilere anlatmak. Kurtuluş Savaşı'ndan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra ise Yahya Kemal İstanbul'un Türklüğünün altını yeni bir millet olmaya çalışıldığı için çiziyordu. Her iki yazarın da İstanbul'un kozmopolit, çok dilli, çok dinli yanını görmezlikten gelen, İstanbul'un Türkleştirilmesine ideolojik destek veren Türk İstanbul adlı uzun makaleleri vardır. Tanpınar yıllar sonra yazdığı bir yazıda biz acı mütareke senelerinde mazideki eserlerimize nasıl sarılmıştık diye hatırlar. Yahya Kemal de İstanbul Surlarında başlıklı bir yazısında aynı yıllarda öğrencileriyle Topkapı tramvayına binip Marmara'dan Haliç'e kadar kule kule, diş diş, göz alabildiğine giden surun yanından yürüdüğünü, yekpare düşmüş duvar kütlelerinin üstünde oturup dinlendiğini anlatır. İstanbul'un bir Türk şehri olduğunu kanıtlamak için bu iki yazar, turistik batılı gözlemcinin altını çizdiği şehrin uzaktan gözüken silüetiyle, camiler ve kiliselerle yapılmış gölgesiyle yetinemeyeceklerinin farkındaydılar. Lamartine'den Le Corbusier'e kadar bütün yabancı gözlemcilerin dikkat ettiği silüet, Ayasofya'nın da hakimiyeti yüzünden Türk İstanbul'un etrafında toplanabileceği milli bir imge değil, kozmopolit bir güzellikti. Yahya Kemal ve Tanpınar gibi milliyetçi İstanbulluların yenik, ezik, yoksul İstanbul'un Müslüman nüfusunu vurgulayacak, onun varlığını ve hala kimliğini hiç kaybetmeden yaşadığını kanıtlayacak ve kayıp ve yenilgi duygusunu ifade edecek hüzünlü bir güzelliğe ihtiyaçları vardı. Bu yüzden kenar mahallelere yürüyüşlere çıktılar. Şehirde yaşayan insanla eskinin, yıkıntının, geçmişin hüzünle buluştuğu güzel görüntüleri aradılar ve Gotye gibi gezginlerin 70 yıl önce keşfettiği ve çok iyi okudukları melankolik kenar mahalle manzaralarını buldular. Bütün milliyetçiliğine rağmen Tanpınar batılı bir gezgin bakışıyla kimi zaman pitoresk, kimi zaman da peyzaj dediği kenar mahallelerin geleneksel, bozulmamış ve batı etkisine girmemiş bu yanını anlatmak için haraptı, fakir ve biçareydi fakat kendine göre bir hayatı ve üslubu vardı diye yazmıştı. Parisli iki arkadaş şair yazardan, İstanbullu iki arkadaş şair yazarın Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda etkilenmesinin, milliyetçilik, yıkım, batılılaşma, şiir, manzara gibi iplerle teker teker örülmüş hikayesini düğüm düğüm anlatmaya çalıştım. Bazen ipleri birbirine istemeden dolayarak ortaya çıkarmaya çalıştığım bu hikayenin sonunda İstanbulluların daha sonra yaygınlaştırarak benimseyecekleri bir fikir, bir hayal çıktı ortaya. İlk kaynağını şehir surlarında ve civarında ıssız, izbe ve yoksul mahallelerden alan bu hayale, yıkıntıların hüznü demek, bu hüznün en iyi hissedildiği şehir manzaralarına da dışarıdan bakan birinin bakış açısıyla pitoresk demek uygun olacak. İlk olarak pitoresk manzarada bir güzellik olarak keşfedilen hüzün, İstanbulluların kayıp ve yoksullaşma yüzünden daha 100 yıl yaşayacağı hüzne denk düşüyordu. 27. Bölüm. Kenar Mahallede Pitoresk. İngiliz sanat tarihçisi ve yazar John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, Mimarlığın Yedi Lambası adlı kitabının hafıza kısmında pitoresk güzellik hakkında kafa yorarken, bu çeşit mimari güzelliğin niyet edilmiş, planlanmış, asıl klasik güzellikten farklarından birinin onun rastlantısallığı olduğunu söyler. Etimolojik olarak resim gibi anlamına gelen pitoresk, bu bakış açısına göre bir mimari manzarada söz konusu yapıların tasarlanırken düşünülmüş güzellik, neden ve merkezlerinden uzakta bir yerde belirir. Ruskin için bu yüzden pitoresk güzellik bir eserin yapılmasından yüzyıllar sonra onun etrafında beliren sarmaşıklar, otlar, bitkiler ve doğanın diğer uzantılarıyla dalgalar, deniz, kayalar, hatta bulutlar da olabilir, kaynaşmasından oluşur. Bir binayı ilk yapıldığı şekilde ve görmemizin istendiği gibi değil, bambaşka bir açıdan ve tarihin bize dayattığı yeni perspektiflerden bambaşka bir şekilde seyrederken ortaya çıkan rastlantısal güzelliktir söz konusu olan. Yani Süleymaniye Camii'ne bütün hatlarını kubbeden aşağı hacımların zarafetle inişini, yan kubbeciklerinin açılışını, duvarlarının ve boşluklarının oranını, ağırlık kulelerinin ve küçük kemerciklerinin bir müzik parçasında olacağı gibi çıkardığı karşı sesleri, yapının tepeye ve araziye oturuşunu, beyazlığının ve kubbelerindeki kurşunun sadeliğini içimde hissederek baktığımda, bu güzellikten aldığım tat, pitoresk bir manzaradan alınan tat değildir. Çünkü yapılışından 400 yıl sonra da olsa Süleymaniye Camii'ne bakarken yapıyı hala ilk yapıldığı bütünlük ve amaç içerisinde ve görülmesinin istendiği gibi seyrederim. İstanbul'un yalnız silüetinin değil manzarasının gücü de Süleymaniye'den başka Ayasofya, Yavuz Sultan Selim, Beyazıt gibi şehrin kalbinde yer alan ve Selatin camileri yani Sultan camileri denen pek çok eski ve güçlü yapının hala ilk yapıldıkları zamanki güzellik fikriyle ışıldamalarından kaynaklanır. Bu yapıların olsa olsa bir sokak aralığından ya da incir ağaçlarıyla kaplı bir yokuştan, denizin ışık oyunlarıyla bir parçası gözüktüğü vakit alacağımız tadı pitoresk bir güzellik diyebiliriz. Kenar mahallelerin İstanbul'a sunduğu güzellik ise yıkıntı halindeki şehir surlarında ya da çocukluğumda olduğu gibi Rumeli Hisarı'nın ya da Anadolu Hisarı'nın duvarları ve kuleleri üzerinde otlar, yeşillikler, sarmaşıklar hatta ağaçlar bittiği zaman belirir. Bu güzellik daha çok kenar mahalledeki kırık dökük bir çeşme, boyası dökülmüş yarı harap eski bir konak, 100 yıllık bir gazhane binasının yıkıntıları, yarı yıkık bir cami duvarı, iyice eskiyerek siyahlaşmış ahşap duvarlarla sarmaşıkların, çınar ağaçlarının özel birleşimlerinde rastlantısal olarak ortaya çıkar. Benim çocukluğumda arka mahallelerde yapılan herhangi bir gezinti, durup resme bakar gibi insanda bakma isteği uyandıran bu çeşit pitoresk güzellikleri o kadar çok gösterirdi ki bunlara bir noktadan sonra rastlantısal demek de yanlış olurdu. Bugün çoğu yok olmuş bütün bu hüzünlü yıkıntılar benim çocukluğumda İstanbul'un ruhuydu. Ama yıllar sonra o zamanlar şehrin ruhu olduğunu söyleyebildiğim şeyin keşfedilmesi, güzel olduğuna, temel bir nitelik olduğuna karar verilebilmesi, içinde rastlantılar ve pek çok tepkiler olan çok dolambaçlı bir yoldan gerçekleşmiştir. İlk başta arka mahallelerin ya da yıkıntılarla ağaçların, otların ve doğanın bu rastlantısal güzelliğinden tat alabilmek için o mahalleye yıkıntılarla kaplı o yoksul yere yabancı olmak gerekir. Yıkık bir duvar, yasaklamalar yüzünden boşalmış ve bakımsız kalmış ahşap bir tekke binası, musluğu akmayan bir çeşme, artık üretim yapmayan 80 yıllık bir imalathane, milliyetçi baskılarla Rumlar, Ermeniler, Yahudiler kovalandığı için boşalmış evler, kırık dökük yapılar, perspektife meydan okur gibi hepsi bir başka yana hafifçe yatmış ya da kimileri karikatüristlerin çok sevdiği gibi birbirlerine yaslanarak eğilmiş evler, çatıları, cumbaları, pencere pervazları yamulmuş yapılar, oralarda yaşayanlarda sağlamlık ve güzellik duygusu değil, yoksulluk, imkansızlık, çaresizlik ve ihmal duygusu uyandırırlar. Kenar mahallelerin bu yoksulluk görüntüleriyle bakımsız tarihi köşelerin sunduğu rastlantısal güzellikten zevk alanlar ya da yıkıntılardan pitoresk tatlar çıkaranlar bu yerlere dışarıdan gidenlerdir. Tıpkı şehir halkı ilgilenmezken Roma'nın yıkıntılarından zevk alan, onların resmini yapan Kuzey Avrupalılar gibi. Yahya Kemal ve Tanpınar, fakir ve ücra İstanbul'u arka sokaklarda bütün gücüyle yaşayan geleneksel hayatı över, batılılaşma yüzünden bu halis kültür yok oluyor diye dertlenir, bu mahallelerin sunduğu güzel görüntülerin tadını çıkarır ve bu mahallelerde bir lonca ahlakı ve çalışma terbiyesiyle yaşayan atalarımız, ecdadımız düşüncesini icat edip kabul ettirmeye çalışırken, Pera'da Yahya Kemal'in ezansız semtler dediği ve Tanpınar'ın nefrete yakın bir küçümsemeyle bahsettiği daha konforlu Beyoğlu'nda yaşıyorlardı. Walter Benjamin'in şehirde egzotik ve pitoresk olanla oraya dışarıdan gelenler ilgilenir dediğini, bu iki milliyetçi yazarın şehrin güzelliğini ancak ona yabancı oldukları yerlerde bulabildiklerini hatırlayalım. Bu durum, geleneksel bir Japon evi nasıl olmalı, nasıl korunmalı fikrini Gölgeye Övgü adlı kitabında uzun uzun geliştirdikten sonra bir hikayeye göre karısına, batı konforları olmayan böyle bir evde kendisinin asla oturmayacağını söyleyen büyük Japon romancı Tanizaki'nin tutumuna da benzetilebilir. Bu kararsız tutumları nasıl Tanpınar ile Yahya Kemal'i tam anlamıyla birer İstanbullu yapıyorsa, şehrin içinde pitoresk güzellikler bulanlar da yalnızca dışarıdan gelenler değildi. İstanbul'un en büyük özelliği, içeride yaşayanların da şehre bazen batılı gözlüklerle, bazen doğulu gözlüklerle bakmasıdır. İstanbul'un tarihinin İstanbul basınında temsil edilmesi de Fransızların bizarörü dediği ve Binbir Gece masallarının İngilizce çevirmeni Richard Burton'ın ya da Nerval'in düşkün olduğu tuhaflıkların öne çıkarılmasıyla oldu ilk olarak. İstanbul'un tarihine başka bir uygarlığın tarihine bakar gibi tuhaflıklar içinden en iyi bakan yazar Koçu idi elbette. Benim çocukluğumda şehrin dünyadan en kopuk olduğu zamanlarda bile İstanbul halkı kendini bir yanıyla şehre hep yabancı hissetmiştir. Şehir, halkının bakış açısına göre orada yaşayanlara bazen fazla doğulu, bazen fazla batılı gözükerek hafif bir huzursuzluk ve tam oraya ait olamama endişesi verir. Yahya Kemal ve Tanpınar'ın İstanbul'un bir köşesinde batılılaşmış Pera'yı yaşarken bir başka köşesinde eski şehrin kenar mahallelerini keşfettikleri güzel, milli, hüzünlü, pitoresk görüntüler daha sonra İstanbulluların kendilerini anlamak, yaşadıkları şehir hakkında ortak bir hayal oluşturmak istediklerinde benimseyip yaydıkları imgeyi oluşturdu. Bu kenar mahalle hayali 1930'larda ve 1940'larda muhafazakar gazete ve dergilerde sık sık yayımlanan batılı ressamların kopya edile edile kabalaştırılmış gravürleriyle yaygınlaştı önce. Kimin tarafından hangi yüzyılda nerede yapıldığı hiç hatırlatılmayan bir batılının pitoresk düşü olduğu büyük okuyucu yığınlarından gizlenen bu görüntülere İstanbullu ressamların siyah beyaz kenar mahalle desenleri, kara kalem arka sokak manzaraları eşlik ederdi. Bu geleneksel fakir mahalle manzarasını en sade, en az egzotik yanıyla işleyen ressam Hoca Ali Rıza'nın kara kalem resimlerinin o sıralarda dergilerde yayımlanan reprodüksiyonlarından çok hoşlanırdım. Turistlerin ilk anda dikkat ettikleri İstanbul'un gösterişli silüetine, camileriyle sularının arasındaki ışık oyunlarına değil de şehrin batılılaşmamış ya da modernleşme gayreti yarıda kalmış sokaklarına ressam Hoca Ali Rıza'nın 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında gösterdiği bu dikkati daha sonraları Ara Güler fotoğraflarıyla gösterdi. İstanbul'u bir batılılaşma gayreti içinde olsa da geleneksel hayatın sürdüğü, eskiyle yeninin bir yıpranma, yoksulluk ve alçak gönüllülük müziğiyle birleştiği ve manzaraları gibi insanlarının yüzü de aşırı hüzünlü bir yer olarak gösteren Ara Güler'in siyah beyaz fotoğrafları. Özellikle 1950'ler ve 60'larda geçmişin şaşası ve Osmanlı batılılaşmasının banka, han ve devlet yapıları artık iyice yıpranıp kabuk kabuk dökülürken ortaya çıkan özel dokuyu çok şiirsel bir duyarlılıkla saklamıştır. Ara Güler'in Kayıp İstanbul albümünde yan yana getirdiği harika fotoğraflar çocukluğumun Beyoğlu ve İstanbul'unu, tramvayları, parke taşı kaplı caddeleri, sokak ilanları ve siyah beyaz havasıyla şehrin yorgunluğunun, yıllanmışlığının ve hüznünün altını çizerek kenar mahalle pitoreski ile birleştirdi. Bu siyah beyaz, kırık dökük, yıpranmış, fakir ama onurlu ve kimlik sahibi ücra kenar mahalle imgesi, özellikle Ramazanlarda gazetelerde yayımlanan tarih ve İstanbul köşelerinde eski gravürlerin, siyah beyaz İstanbul resimlerinin gittikçe daha da kabalaştırılarak yaygınlaştırılan yeni basımlarıyla halka da sevdirildi. Bu işin üstadı çıkardığı İstanbul Ansiklopedisi'nde ya da gazetelere hazırladığı popüler tarih köşelerinde kimseye atfedilmeyen bir gravürün reprodüksiyonunu da değil, o gravüre baka baka ve kabalaştırılarak yapılmış bir resmini, ince ayrıntılı bir gravürün iyi bir klişesini çıkarmak hem pahalı hem de teknik olarak daha zor olduğu için yayımlayan Reşat Ekrem Koçu idi. Gravürler de batılı ressamların kimi zaman renkli resimlerinden çıkartıldığı için renkli resmin siyah beyaz gravürünün siyah beyaz desen resmi olan ve çamur gibi bir kağıda kötü basılan bu kenar mahalle manzaralarının altında özgün resmi ya da kopyasını yapan ressamın adı yer almaz, yalnızca bir gravürden diye bir not olurdu. Geleneksel kimliği koruduğu düşünüldüğü için fakir oluşu utanılacak bir şey olarak değil, tam tersi, neredeyse onur verici bir şey gibi gösterilen kenar mahalle hayali, yoksul şehir hayatının sert gerçekliğinden çok, gazete dergi okuyan yarı batılılaşmış İstanbul burjuvalarının milliyetçi kimlik düşlerine uygun düştüğü için sevildi. Bu hayal ve eski İstanbul mahallesi fikri şehrin artık sadece ücra kesimlerini değil, silüeti hariç hepsini temsil ederken bir yandan da onu anlamlandıran bir edebiyat gelişti. Kenar mahallenin batılılaşmış, halis Türk ve Müslüman yanını vurgulamak isteyen muhafazakar yazarlar burada paşanın iktidarının ve paşalığının sorgulanmadığı, ailesinin ve maiyetinin töre ve geleneklere, tabii ki bunlar alçak gönüllülük, itaatkarlık ve kanaatkarlık idi, bağlılıklarının öne çıkarıldığı bir Osmanlı cenneti kurdular. Osmanlı kültürünün batılılaşmış cumhuriyetçi orta sınıf zevklerine aykırı gelecek harem, ikinci üçüncü karı, paşanın dayak gücü, cariye gibi öğeleri yumuşatılıp ehlileştirilirken, paşalar ve çocukları da olduklarından daha modern gösterildi. Ahmet Kutsi Tecer, Köşe Başı adlı çok sevilen oyununda kenar mahalle kahvehanesini merkez alarak örnek aldığı yer İstanbul'un eski semtlerinden Rüstempaşa Mahallesi'dir. Tıpkı Karagöz'de olduğu gibi şehrin bütün tiplerinin birbiriyle bizi güldürmek için çatıştığı ve bütün gerilimlerin bir biz havasıyla yumuşatıldığı bir İstanbul sokağı çizdi. Bir zamanlar Cibali'nin arka sokaklarında karısı tütün fabrikasında çalışırdı. Oturan romancı ve hikayeci Orhan Kemal ise arka sokakları yoksulluk ve arkadaşlığın ekmek kavgası yüzünden çatıştığı yerler olarak gösterdi. Ben kenar mahalle düşünü bizimki gibi kalabalık ve modern bir büyük aile hayalini çeviren, üstelik bizimkinin aksine huzurlu bir büyük aile ve bir yandan da evde bir Arap bacı barındırabilen Uğurlu Giller ailesinin her akşamüstü radyoda yayımlanan küçük serüvenlerini severdim. Arkasında yıkım ve hüzün olan arka sokak hayali ya da pitoresk izbe ve ücra İstanbul düşü, İstanbul yazarlarınca bilinçaltının tehlikeli, karanlık ve kötücül yaratıklarıyla hiçbir zaman birleştirilmedi. Çünkü milli ve geleneksel olan aynı zamanda masum ve evimize uygun bir şey olmalıydı. Kenar mahalleli, öksüz, yoksul ve iyi kalpli çocukların yazarı Kemalettin Tuğcu, 10 yaşlarımdayken çok sevdiğim melodramatik ve İstanbul'u iyi anlatan çocuk hikayelerini, İnsanın en ücra sokakta da yaşasa, çalışkanlık ve iyi ahlakla, çoğu zaman bütün milli ve ahlaki değerlerin kaynağı zaten kenar mahalledir. Bir gün mutlu olabileceğini bütün şehrin aksine yavaş yavaş fakirleşen bizlere anlatırdı. Raskin, pitoresk olanın rastlantısallığı yüzünden muhafaza edilemeyeceğini ima eder. Zaten manzarayı güzel kılan şey, mimarinin korunması değil, korunmaması, yıkıntı halinde bulunmasıdır. Bütün İstanbullularca da benimsenmiş, sevilmiş, yaygınlaşmış güzel İstanbul imgesi, hüzünlü bir yıkıntının havasından çok şey taşımak zorundadır. Restore edilip pırıl pırıl boyanan ve üzerlerindeki karartı, çürümüş tahta rengi giderilerek ilk yapıldıkları gibi, ya da 18. yüzyılda şehir muzaffer ve zenginken olduğu gibi yepyeni hale getirilen eski ahşap konaklara İstanbulluların neden bir türlü ısınamadıklarını da açıklar bu. İstanbulluların son yüzyılda severek ya da nefret ederek benimsedikleri şehir imgesi yoksulluk, yenilgi ve yıkımdan çok şey taşır. 15 yaşımda kendi kendime şehrin resimlerini yaparken, özellikle arka sokakları resmederken bu hüznün sonuçları beni zorlamaya başladı.